Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza Buhari'nin namaz bölümleriyle devam ediyoruz. İmam ile cemaat arasında duvar veya perde olursa, Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti olunca hücre-i şerifesinde namaz kılarlardı. Teheccüd namazı. Hücrenin duvarı alçacık idi. İnsanlar Nebi Ekrem'in karaltısını gördüler. Baktılar Efendimizin ayakta durunca başını, gölgesini. Efendimiz namaz kılıyor. Gördülerdi. Bunun üzerine bir takım insanlar kendisine uyarak namaza durdular. Efendimiz ön tarafta odasında, cemaat mescitte namaza durdular. Sabah olunca bu yaptıklarından bahsettiler. Ertesi gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine gece namazına kalktılar. Yine bir takım kimseler kendisine uyarak namaza durdular. Bu işi iki veya üç gece yaptılar. Ondan sonraki gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdular ve ortaya çıkmadılar. Sabah olunca bazı kişiler bunun sebebini sordular. Bekliyorlar. Allah Resulü namaza başlar, biz de cemaat oluruz diye. Efendimiz namaza durmuyor veya hatta ayakta oturarak kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı size farz olacak diye korktum buyurdular. Yani sizin birkaç gündür yaptığınızı gördüğüm için namaza çıkmadım, namaza durmadım. Bu devamlı hale gelirse namaz farz olabilirse diye korktum gece namazı. Bu da pek çok insana ağır gelir. Ümmetim yapamaz, vebale girer, günahkar olur diye. Efendimizin burada da bir şefkatini, merhametini görüyoruz. Hafifleten, kolaylık gösteren bir din olarak. Hanifiyetü semha. İslam dini hanifiyetü semha. Haniflik dinidir. Tevhid, dosdoğru bir din. Ve müsamahakar bir dindir. Hep kolaylaştırır, hep kolaylaştırır. Dolayısıyla insanlara zorluk çıkarmak değil, önemli olan kolaylaştırmaktır. Tabii ki İslam'ın esasları çerçevesinde, yoksa bazen de kolaylaştıracağız diye farzı, sünneti, vacibi de düzlemek değil. Bazı insanlar onu öyle anlıyor. İslam kolaylık dinidir. İyi, farzı, vacibi de terk edelim. Her şey kolay olsun. Bu kolaylık değil de bu nefsaniyet oluyor. İslam nefsaniyet din değil de kolaylık dini. Yani farzlar belli, sünnetler, vacipler belli. Onlar o daire içerisinde onları kolaylaştırmak, muamelatı kolaylaştırmak, insanlarla ilgili içtihada bırakılan fetvalarda kolaylaştırmak, insanlar arası münasebetleri kolaylaştırmak. İşte İslam'ın en önemli esaslarından birisi kolaylaştırmaktır. Efendimiz bu sebeple aman size gece namazı farz oluyor diye korktum diyor. Devam etmedim bu nafile namaza. Zeyd bin Sabit'in rivayetiyle gelen aynı hadis-i şerifin sonunda şu ziyade yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yaptığınız şeylerden teravihi cemaatle kılmaya olan hırsınızı anladım. Lakin ey insanlar, yine de bu nafileleri evlerinizde kılınız. Zira farz hariç kişinin kıldığı namazların en faziletlisi evinde kıldığı namazdır. Bu namazın, gece namazının Ramazan'da olduğu söyleniyor diğer rivayetlerde. Dolayısıyla bu da Ramazan gecelerini değerlendirmek için kılan teravih namazı olduğu söyleniyor. Efendimiz diyor ki cemaat, şimdi cemaatle her gün kılarsak farz olmaktan endişe ediyorum teravihin veya gece namazının, evlerinizde kılın buyuruyor. Daha sonra Hazreti Ömer zamanında artık bu farz olma korkusu olmadığından ve cemaatin de ihtiyacı olduğundan Hazreti Ömer bunu cemaatle kıldırmaya başlıyor teravih namazına. Bu da cemaatle kılınması da sünnet olarak kabul ediliyor. Çünkü Peygamberimizle kılmış cemaat birkaç gün. Halifelerin ortaya koyduğu sünnetlerde sünnete dahil oluyor Peygamberimiz. Benim ve benden sonraki Hulafayı Raşidin'in sünnetine sımsıkı sarılın buyurduğu için. Çünkü halifeler kendiliklerinden bir hüküm koymuyorlar. Onları iyice araştırıyor, ayet-i kerimelere bakıyor, Efendimizin hadislerine bakıyor, sahabenin önde gelenlerle istişare ediyor, gençlerle, yaşlarla, bütün sahabeyle istişare ediyor kademe kademe. En son bir hükme varıyor. Sahabe de bunu tasdik ediyor. Yanlış görürse itiraz ediyor. Yanlış görmediyse, itiraz edilmediyse tasdik ediyor. Bu şekilde büyük bir ittifakla, büyük bir icma ile bir hüküm konulmuş oluyor. Hazreti Ömer de bu şekilde istişareler yapıyor, sahabelerle görüşüyor, değerlendiriyor. Sonunda Übey bin Kâb'ı imam yapıp sen diyor cemaate namaz kıldır. Topluyor cemaati onun arkasında teravih namazını. Çünkü insanlar, yeni Müslüman olanların hafızasında çok Kur'an-ı Kerim yok. Böyle namaz kılmakta zorlanıyorlar. Onlar için bir imam ihtiyacı var. Öyle olunca da böyle çok mescidin içerisinde sağında her bir köşesinde bir imam ortaya çıkıyor. Bir cemaat oluşturuluyor. Bunları Hazreti Ömer büyük bir isabetle bir araya getiriyor ve teravih namazını cemaatle kılınmaya başlıyor. Bu da sünnet oluyor. İmam ile ona uyan kişi arasında bir duvar bulunursa uyan kişi imamı görebildiği müddetçe namazı geçerlidir. Burada bu rivayetleri zikretmesinin asıl sebebi Buhari Hazretleri'nin peygamberimizle cemaat arasında bir duvar var. Böyle arada bir perde olursa, duvar olursa ne olur? İmamın intikallerini, hareketlerini görebiliyorsa cemaat namazı olur diyor. Duvar herkesin üzerinden atlayabileceği şekilde alçak olursa imama uymaya engel değildir. Duvar büyük olup üzerinde açık bir kapı veya pencere olursa yine mani değildir. Bir pencere var, kapı var, insanlar görüyorlar, sesi işitiyorlar. Duvarda açık bir kapı veya pencere olmadığında imama uymanın sahih olup olmayacağı hususunda ise ihtilaf edilmiştir. Bir açıklık yoksa, bağlantı koptuysa o zaman ihtilaf var. İmamla cemaat arasında insanların geçtiği bir yol veya büyük bir nehir varsa cemaatin namazı caiz olmaz. Hani o yol o anda işliyorsa tabii, ama yolun üzerine cemaat saf yaptıysa bazen oluyor. Şimdi caminin önünden yol geçiyor, cemaat taşıyor. Yolun üzerine de iki saf yapılıyor. Yoldan sonra da saf yapılıyor. Böyle bu birleşmiş olur ama bunu birleştirmezler. Yol işlemeye devam eder. Ama bunlar yolun arkasında saf yaparlarsa bu saftaki insanın namazı caiz olmuyor. Yani nehir, zaten nehir üzerine saf yapılamaz. Arada bir nehir var. Belki kayıklar geçiyor orada. Bölüyor. Yani mekan bölünmüş oluyor. O zaman da caiz olmuyor. Yoldan maksat arabanın geçebileceği, nehirden maksat da kayıkların geçişine elverişli olandır. Eğer yol üzerine peş peşe saflar olursa o takdirde imama uymak caizdir. Yolu artık mescit haline getirmiş insanlar. Çünkü safların oluşu orayı insanların geçiş yeri olmaktan çıkarmış, namazgah haline getirmiştir. Diğer rivayetlerden anlaşıldığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da bir hasır edinmişlerdi. Bu hasır gündüz yere serilir, gece de kaldırılarak mescidin içinde hücre haline getirilirdi. Duvar gibi. Bahsedilen bu namaz da teravih namazıydı. Demek ki mescidin içerisinde alıyor. O hasır alçakça olduğu için Efendimizin başı görünüyor o hasırdan. İnsanlar da arkasında cemaat oluyor. Buhari Şarihi Ebu Süleyman Hattabi şöyle der: Allah Resulü'nün devam ettikleri şer'i fiillerde kendisine uymak Kur'an nasları mucibince ümmete vaciptir. Efendimiz bunu devamlı cemaatle kıldırsaydı o zaman vacip hale gelecekti. Teravihi cemaatle kılmak. Mescide çıkıp gece namazı kılmayı itiyat haline getirdiklerinde 5 vakit namazdan başka yeni bir namaz farz kılınacağından korkmamışlardır. Ancak kendine uymanın vacip olması sebebiyle bu namazın ümmete vacip olmasından korkarak sakınmışlardır. Yani Peygamber Efendimiz 5 vakite 6. bir vakit ilave edilir. Gece namazı veya teheccüd namazı da farz olur. Öyle bir korku değil de Peygamber'e ümmet uymak, ittiba farz. Kur'an-ı Kerim'de defalarca emrediliyor. Ben bunu böyle yaparsam ümmetime de buna uymak vacip olacak diye Efendimiz'in sakındığı buyuruyor. Bu bir kişinin adakta bulunarak nafile bir namazı kendisine vacip kılması gibidir. Nasıl adakta bulunca kendisine vacip kılıyorsa, peygamberimiz de böyle devam etseydi kendisine ve ümmetine bunu vacip kılmış olacaktı. Farzların camilerde cemaatle edası dinin şeairini, sembollerini ortaya koymak içindir. Nafilelerin evlerde kılınması ise riyadan uzak olduğundandır. Yani Efendimiz ne buyuruyor? Farz namazlarınızı camide kılın, nafilelerinizi evlerinizde kılın. Nafilenin en makbul olduğu yer evde kılmaktır. Yani sünnetleri. Namazı farz kıldıktan sonra dön git, son sünneti evde kıl. İlk sünneti evde kıl gel gibi. Sabah namazı için tabi, diğer namazlar için camide kılmak daha önemli. Farzı camide kılmak İslam'ın sembolünü yükseltmek için. İslam'ın sembolü, şiarından birisi, en önemlisi namaz. Namazı insanlar camide kılarlarsa bir hareketlik, bir canlılık, bir heyecan, bir kuvvet ortaya çıkar. Dolayısıyla İslam'ın sembolü yüceltilmiş olur. İslam yüceltilmiş olur. Böylece farzı camide kılmak lazım. Peki nafile? Nafile kılsan da olur, kılmasan da olur. O zaman burada bir gösteriş olabilir. Bazısı işte çok kılıyor, bazısı az kılıyor. Falanca bak ne kadar çok nafile kılıyor gibi. Ama farzda zaten Allah'ın emri. Herkes kılacak. Mutlaka ve sayısı belli. Orada riya söz konusu değil. Farz olan bir şeyi açıktan yapar insan. Namazını, zekatını, haccını, orucunu, farz olanlarda bir riya söz konusu değil. Yani bak ben farz namaz kılıyorum. Zaten kılacaksın, vazifen yani. Burada bir gösteriş söz konusu değil ama nafilelerde mecbur olmadığım halde yapıyorum, herkesten çok yapıyorum gibi bir riya gösteriş hali söz konusu olabilir. Dolayısıyla nafileler daha çok evde kılmak, farzları da camide kılmak gerekiyor kıymetli dinleyenler. Şimdi cemaatle ilgili meselelerden sonra bizzat namazın kendisiyle ilgili meselelere biraz dönüyor İmam Buhari. Namazın sıfatları diyor. Namazın zati sıfatları, namazın kendisiyle ilgili durumlar nelerdir? Namaza başlarken eller iftitah tekbiriyle beraber kaldırılır. İftitah tekbirinden başlıyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlarken ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırırlardı. Rükû için tekbir aldıklarında ve rükûdan başlarını kaldırdıklarında yine ellerini öylece kaldırır. Semiallahu limen hamide, Rabbena ve lekel hamd buyururlardı. Secdeye varırken ise bunu yapmazlardı. İftitah tekbirini alırken elleri nereye kadar kaldırmalı? Cumhur bu hadisle benzerlerine bakarak elleri omuzların hizasına kadar kaldırırlar. Eller omuz hizasına kadar kaldırılır. Hanefiler Müslim'in Malik bin Huveris'ten rivayet ettiği hadisi delil alarak elleri kulak hizasına kaldırırlar. Biraz daha yukarı kaldırırlar. İmam Şafii her iki sureti bir araya getirmek için iki ellerini parmak uçları kulakların üstüne, baş parmakları kulağın yumuşağına denk gelecek şekilde omuzların hizasına getirmeyi tercih etmiştir. Yani fakihler bu şekilde ibadetlerin, İslami emirlerin bütün inceliklerini, bütün tafsilatını ele almışlar, incelemişler. Uzun mesailer harcamışlar. Bu iş için çok çalışmışlar hakikaten. Boş bir alan bırakmamışlar. Her şeyi tespit etmişler. Her şeyi ortaya koymuşlar, tartışmışlar. Bir karara bağlamışlar. Yani eller ne kadar kalkar, nasıl kalkar, ne zaman kalkar, bunları incelemişler, yazmışlar. Rüküye varırken ellerini başından yukarıya veya göğsüne kadar kaldıranlar da vardır. Demek ki ellerini başından yukarıya veya göğsüne kadar kaldıranlar da vardır. Bunlar biraz daha uçta kaldığı için çok yaygınlaşmamış. Hepsi de sahih haberlere uygun düşer. Bu gibi hadislerin farklılık arz etmesi bu konuda genişlik olduğuna ve hangisiyle amel edilirse isabet edileceğine delalet eder. Onun için mezhepler birbirlerini kınamazlar, ayıplamazlar. İşte siz çok yanlış yapıyorsunuz demezler. Bunlar içtihadi meseledir. İçtihadi meselelerde insanlar birbirlerinin görüşlerine hep saygı duyarlar. Ama içtihat dışına çıkarsa her görüşe de bu şekilde saygı duyurulmaz. Yani yanlış olan yanlış olduğu delillerle ispat edilmiş olan görüşlere de onun yanlış olduğunu da söylerler. Rükûya varırken ve rükûdan kalkarken elleri kaldırmanın sünnet olup olmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. Hanefiler bunun sünnet olmadığı görüşündedirler. Yani eller sadece ilk tekbirde kaldırılır. Diğerleri sünnet değildir ama diğer mezheplerde rükûya varırken, rükûdan kalkarken de ellerini kaldırıyorlar. Bunu da sünnet kabul ediyorlar. Ama Hanefilerde bu sünnet değil. Rükûdan kalkarken imam Semiallahu limen hamideh der. Doğrulup ayakta durunca cemaat de Rabbena ve lekel hamd der. Bunu işte imam Rabbena ve lekel hamd der mi demez mi? Orada ihtilaf edilmiş. İmam dese de olur. Cemaatle birlikte Semiallahu limen hamideh dedikten sonra Rabbena ve lekel hamd dese de olur. Demese de olur. Paylaşmış olurlar. İmam Semiallahu limen hamideh söylüyor. Cemaat de Rabbena ve lekel hamdi söylüyor. Namazda sağ el sol elin üzerine konur. Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlara namaz kılarken sağ ellerini sol bileklerin üzerine koymaları emredilirdi. Bu rivayetten hareketle demek ki tekbirden sonra ellerin bağlanacağı, nasıl bağlanacağı tarif ediliyor. Namazda kıyam esnasında sağ eli sol elin üzerine koymak Hanefi, Şafii ve Hanbelilere göre sünnettir. Elleri bağlamayıp salıvermekse yalnız İmam Malik'in meşhur mezhebi olup Abdullah bin Zübeyir, Hasan-ı Basri ve İbn-i Sirin'in mezheplerinin de bu olduğu rivayet edilir. Malikiler elini bağlamıyor. Bazen insan bunu bilmeyince garip gelebiliyor. İftah tekbiri alıp ellerini salıyor. Öyle kıyamda öyle duruyor. Elini bağlamadan. Demek ki Malikilerde meşhur olan görüş buymuş ama diğer üç mezhepte el bağlamak sünnet kabul ediliyor. Eller Hanefiler göre göbeğin altından bağlanır. Şafiler göre göğsün üzerinden veya altından bağlanır. Bu konuda da genişlik vardır. Hangisi yapılsa doğru olur. İnsanlar birbirlerini kınamaz, ayıplamaz. Sen nasıl yapıyorsun? Senin yaptığın doğru değil, senin yaptığın yanlış gibi. Bu tür içtihadi konularda insanların birbirlerini kınaması, ayıplaması doğru görülmemiştir. Mezhebi ihtilaflar varsa, hak mezhepler ihtilaf ettiyse bunların hepsi de doğru olma ihtimali vardır. Herkes kendi içtihadı, gönlü yattığı görüşü tercih eder. Onu uygular, başkalarına da yanlıştır demez. İçtihada terk edilen meselelerde. Burada hakikaten biraz daha geniş görüşlü olmak gerekiyor. Biraz daha müsamahakar olmak gerekiyor. Mutaassıp davranmamak gerekiyor. Bazen bilgi eksikliği sebebiyle insanlar taassuba sapabiliyor. İnsanlar arasındaki ihtilaf zuhur edebiliyor. Buna meydan vermemek için bu konuları biraz öğrenmek gerekiyor. Bu ihtilafların hangisi içtihadidir, hangisi doğru olan ihtilaftır, hangisi yanlış ihtilaftır. Bu konularda birazcık bilgi sahibi olmak gerekiyor. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. İnşallah yeni programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.